Sayfa 139. Rabıta. Demirel'in dosyasını asır altı ettiği rabıta ile ilişkisi devlet raporlarına da geçen, Nurculuğun yapılanmasında en önemli isimlerden olan, Kürtçülük ve şeriatçılık faaliyetlerinde bulunan Yaşar Tunagür'ün ardından rabıta örgütünü de tanıyalım. Rabıta Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 1963 yılında kuruldu. Kuruluş tüzüğünde amaçları şöyle sıralanıyordu. Müslüman memleketlerinde yönetimin İslamcı kurallara göre olmasına çalışmak. Çeşitli ülkelerden hacca gelenler arasında kuvvetli ve olgun uyarıcıları seçmek ve bunları İslam misyoneri olarak yetiştirmek ve bunları kendi ülkelerine göndermek. İslamcı yayın organlarına daha geniş biçimde dağılmaları ve görevlerini layıkıyla yapabilmeleri için maddi destek sağlamak. Kısa adıyla Rabıta olarak bilinen Rabıtatal Alamal İslami adlı örgütün kültür dairesi adıyla oluşturulan bir propaganda merkezi bulunuyordu. Bu dairenin amaçları da şöyleydi. İslam ülkelerindeki hükümetleri İslamiyet'in geniş ve hoşgörülü kurallarını uygulamaya çağırmak. Kur'an-ı Kerim'in anlamını güvenilir bir kaynaktan yaparak İslami kuralları herkes için anlaşılabilir hale getirmek. Müslüman devlet başkanları toplantıları düzenlemek. Milliyetçilik ve ırkçılık anlayışları ile mücadele etmek. Öncelikle halkları Müslüman olan ülkelerin şeriat nizamı ile yönetilmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan örgütün en önemli mali kaynağı Suudi Amerikan ortaklığı ile kurulan Aramco adlı petrol şirketiydi. Demirel hükümetinin MSP'li devlet bakanı Pakistan'da rabıtanın organize ettiği şeriat kongresine katılıyor ve bu kongrede şu kararlar alınıyordu. Arapça öğrenimi bilhassa Arapçanın ana lisan olmadığı ülkelerde zorunlu olarak okullarda okutulmalıdır. Kur'an'ın tamamının öğretilmesi orta öğretimde zorunlu olmalıdır. İslam'ın önemli emir ve kuralları takrir şekilde kaydedilerek her türlü vasıta ile yayımlanması tavsiye edilir. İslam ülkelerindeki anayasal kurumlar İslami esaslara uydurulmalı ve Arapça halka indirilmelidir. İslami olmayan kanunlar kaldırılmalı ve şeriata uygun kanunlar güçlendirilmelidir. Bütün daire ve iş yerlerinde anlaşma ve kurallar dua ile birlikte oluşturulmalı ve bu yerlerde bir imam ve bir mescit açılmalıdır. Tamamen şeriata dayalı modern İslam devleti kurabilmek için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. İslam Birliği'nin yeniden kurulması ve daha sonra da bütün Müslüman devletlerin birbirlerini izleyerek birer İslam devleti olduklarını ilan etmeleri ve bir federasyon teşkil ederek halifeliği yürütmeleri sağlanmalıdır. Rabıtanın Türkiye temsilcisi de eski MSP milletvekillerinden ve Fethullah Gülen'in Küçük Dünya adlı kitabında sık sık bahsettiği dava arkadaşlarından Süleyman Özcan'dı. Rabıta örgütü yurt dışında görevli Türkiye Cumhuriyeti'nin din adamlarının aylıklarını ilk olarak CHP hükümetleri zamanında yapılan anlaşmalarla ödüyor, 12 Eylül'ün Atatürkçü generallerinin onayı ile de devam ettiriyordu. Bu din adamları arasında da halifeler, şeyhülislamlar ve benzeri insanlar fışkırıyordu. Babası yanında sigara içmezmiş. Fethullah Gülen babasının kendisine karşı duyduğu hüsnü zan nedeniyle yanında sigara içmediğinden birçok yerde bahsetmiştir. 1996 yılında hocanın hayatını dizi olarak veren Zaman gazetesinde sigara olayı kendi ağzından şu şekilde yer alıyordu. Diyebilirim ki benim hakkımda ilk hüsnü zan besleyenler arkadaşlarımdan da evvel aile efradım olmuştur. Mesela babamın bana çok hüsnü zanı vardı. Hep bahsettiğim gibi yanımda sigara dahi içmezdi. O ki bana Arapça okutmuş, bana hafızlık yaptırmıştı. Evlatların babalarının yanında sigara içmemelerinin bir saygı göstergesi olduğunu biliyorduk. Demek ki Fethullah Gülen'in ailesinde bunun tersi yaşanmış diyecektim. Fakat AD yayınlarından çıkan Küçük Dünya isimli kitapta sigara konusu daha farklı bir şekilde işleniyordu. 14-15 yaşlarındaydım. Bir ay kadar sigara içtim. Hatta pipo içmeye başladım. Babam bunun farkına varmış. Beni karşısına alıp da bir şey demedi. Sadece yastığımın altından aldığı paketi cebinden çıkardı. Ayak ayak üstüne attı ve benim çakmağımla sigarasını yaktı. Çok utandım. Yer yarılsa da içine girsem diye temenni ettim. O kadar terlemiştim. ve bu hadise benim derhal sigarayı bırakmama sebep oldu. İlk mektebi bile bitiremeyen Fethullah Gülen, 14 yaşında yani halkın yoksulluktan kırıldığı, ekmeği bile zor bulduğu dönemlerde pipo içerken, daha sonra felsefe ve fizik dalında Descartes, Kant, Sir James Jean'i okuyarak onlara hayranlık duymuş. Hoca'nın engin kültür hazinesi sadece bu kadar mı? Olur mu hiç? Edebiyatçılardan Shakespeare, özellikle de onun Hamlet ve Romeo Juliet'ini daha çocukken okurken, Victor Hugo, Tolstoy, Dostoyevski ve Pushkin de bu furyadan nasibini alıyordu. Fethullah'ın okuma aşkını kendi anlatımlarından öğreniyoruz. Rus yazarlarından Tolstoy ise erken tanınan yazarlardan, komünizmin karşısına milliyetçiliği çıkaran mütalaalarından dolayı Dostoyevski'ye ve Pushkin'e karşı ona hayranlık duymuşumdur. Ama şimdilerde o mevzularda farklı düşündüğümü de ifade etmeliyim. Bir Rus milliyetçisinin milletimize karşı belli bir tavrı vardır. Komünizm ortaya çıkınca nispetler perspektifinde bütün düşünceler yer değiştirdi. Bir ateiste karşı hiç olmazsa dindar bir Hristiyanın yanında yerini alıyorsun. Dengeler değişince tavırlar da değişime uğrayabiliyor. Rus yazarlarından önce Gülen'in bu sözlerindeki başka bir noktaya dikkat çekmek gerekir. O da dengeler değişince tavırlar da değişime uğrayabiliyor ifadesidir. Bu söz aslında kendisinin yakın zamandaki bir tespiti gibidir. Çünkü kendisi de sadece küçük dünyamdan ufuk turuna kadar geçen sürede bile epeyce ağız değiştirmiştir. Küçük dünyamda İskenderun'da askerlik yaparken milliyetçilik takiyesi yaptığını söylemesine karşılık ufuk turunda doğrudan milliyetçi tutumlar sergilemeye çalışmıştır. Tabii bunun da sebebi aslında yine kendi deyimiyle devletle çatışarak bir yere varılamayacağı düşüncesindendir. Hatta bu düşünceden daha çok bir taktiktir. Öte yandan Türk Cumhuriyetlerindeki okullar bakımından da bu milliyetçilik iddiaları önemlidir. Çünkü bu tutum aslında oralara girişin bir vizesidir. Gerçi bu kadar işleri de düşünen ve örgütleyen Fethullah Gülen midir değil midir orası kuşkuludur. Gülen batıdan ve doğudan bol bol ablar verirken bunların hepsini de okuduğunu iddia etmektedir. Kim bilir belki de okumuştur, ona bir diyeceğimiz yok. Ancak bu kişilerin düşüncelerinin Gülen'in düşünceleriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Mesela bir Tolstoy'un din hakkındaki düşüncelerine baktığımızda adeta dincileri yerin dibine batırırcasına eleştirdiği görülür. Tolstoy bir Hristiyandır fakat bugün anlaşılan klasik anlamında değildir. O Gülen'in aksine insanların eşitliğine inanır ve dinlerin bu yanının yine din adamları tarafından tahrif edildiğini söyler. Tolstoy'un görüşleri. Bütün insanların eşitliğinin kabulü bütün dinlerin asli ve zaruri özelliğidir. Gerçekte hiçbir yerde ve zamanda bu eşitlik var olmadığından hep şu yaşanmıştır. Bütün insanların eşitliğini kabul eden yeni bir dini öğreti ortaya çıkar çıkmaz, eşitlikten kazanç sağlayamayanlar hemen bu temel özelliği örtmeye çalışmışlar, böylece gerçek akideye yanlış anlamlar yüklemişlerdir. Eşitsizlikten kazanç sağlayan yöneticiler ve zenginler, kendi konumlarının sarsılmaması amacıyla akideye eşitsizliği kabul eden bir anlamı aşılamak için ellerindeki her imkanı kullanmış ve kendilerini yeni dini öğretinin gözünde meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Dinin bu tahrifi diğerleri üzerinde hakimiyet kurmuş olanların bu yaptıklarını meşruymuş gibi hissetmelerine fırsat verdiği gibi kitlelere geçtiği zaman da onlara efendilere boyun eğmelerinin ikrar ettikleri dinin gereği olduğu fikrini aşılamışlar. Tahrif başladığı an telkin çok daha fazla kuvvetlenir ve duygu ile aklın eylemleri zayıflar. Bir din ne zaman bozulmaya başlamışsa bu dinin koruyucuları, aklı eylemlerini zayıflattırmış oldukları insanları kendi istedikleri şeye inandırmak için her türlü aracı kullanmışlardır. Din adamları ve din adamı olmayanların arasındaki eşitsizliğin yanı sıra zengin ve yoksul efendi ve köle arasındaki eşitsizlik de kilise hayranlığı tarafından keskin çizgilerde tesis edildi. İncillere ufacık bir ilave yapıldı. Bu ilave şöyle diyordu. Hazreti İsa semaya çıkarken belli kişilere, insanlara kutsal hakikati talim etme yetkisinin yanı sıra insanları kurtarma ve lanetleme ve daha önemlisi bu yetkiyi başkalarına ihsan edebilme yetkisi verdi. Bunun sonucunda kilise fikri yerleşir yerleşmez, kilise hem aklın hem de kutsal sayılan kitapların üstüne çıkarıldı. Akıl bütün yanlışların kaynağı olarak gösterildi. Ve İnciller aklı selimin ışığında değil, kilise mensuplarının istediği şekilde yorumlandı. Mısır firavunları piramitleriyle gurur duyuyorlardı. Biz de onların inşasında milyonlarca kölenin canının kurban edildiğini unutarak onlara gıptayla bakıyoruz. Her türlü aldatma ve hipnoz gücünü kullanan papazlar ve din adamları insanlara şu fikri yerleştirmişler. Hristiyanlık bütün insanların eşitliğini ilan eden ve dolayısıyla günümüzün putperest hayat yapısını bir bütün olarak parça parça eden bir din değil. Bilakis bu yapıyı destekleyen ve bize bir yıldızla diğer arasındaki farkı görür gibi insanlar arasında farklılık gözetmemizi öğreten bir dindir. Bize bütün gücün Allah'tan alındığını ikrar ve o güce de mutlak anlamda itaat etmemizi buyuruyor. Mazlumlara bu durumlarının Allah'ın bir takdiri olduğunu, dolayısıyla ona tevazu ve yumuşaklıkla tahammül edip zalimlere boyun eğmelerini tavsiye ediyor. İmparator, kral, papa, piskopos ve her türlü dünyevi ve ruhani otorite mevkilerine kurulmuş bu zalimlerin mütevazi ve yumuşak olması gerekmediği gibi, kendileri debdebe, zevk ve sefa içinde yaşarken başkalarına bu hayatın şartı olan itaati öğretirler ve icabında cezalandırılırlar. İnsanlık ancak kendisine hükmeden papazların hipnotik etkisinden ve okumuşların onu sevk ettiği yoldan kurtulduğunda felaketten azade kılınabilir. İşte Tolstoy din ve din adamları hakkında böyle demektedir. Gülen ise büyük bir ihtimalle Tolstoy'un bu düşüncelerinden habersiz bir şekilde sırf entelektüel bir etki yaratmak için Tolstoy'un adından bahsetmektedir. Aksi takdirde adını anması kesinlikle mümkün değildir. Milliyetçiliği ile tanınan komutanını övdü diye ayağı kırılan Fethullah'ın Tolstoy'u bilerek ağzına alınca çarpılacağı muhakkaktır. Keza Kant ve diğerleri için de durum aynıdır. Peki niçin Tolstoy'un bu düşüncelerini bilse onun adını anması mümkün değildir dedim. Bunu biraz daha açalım. Fethullah İnancın Gölgesinde adlı kitabında ne diyordu? Eşitsizlikler tanrısal bir irade ve tanrısal bir dengedir. Buna karşılık Tolstoy ise dinlere bu eşitsizlik düşüncesini egemen olanların ve din adamlarının soktuğunu söylemektedir. Ama tabii Tolstoy'dan haberi olamayan kişiler, Gülen'in Kant'tan Tolstoy'dan bahsetmesi karşısında onu adeta bir derya sanacaklardır. İnsanları sürekli olarak bir takım dini doğma edebiyatına boğmanın amacı da zaten budur. Yani okusun molla saydı, gözü açılmasın hesabıdır. Ve tabii bunlar olan işlerle birlikte düşünüldüğünde karşımıza emperyalizm çıkmaktadır. Unutulmasın ki itaat sömürgeciliğin baş ilkesidir. Yoksa milliyetçi ve İslamcı söylemler arasında İngilizce'nin İngiliz ve Amerikan kültürüyle eğitimin başka ne işi, ne amacı olabilir? Tolstoy'un din adamlarının İncil'e yaptığı eklemelerin getirdiği sonuçları aktarırken ne kadar haklı olduğu da bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek İncil'e yapılan eklemeler, gerekse Tevrat'a yapılan ekleme ve çıkarmaların sonucunda bu kitapların kutsallıktan çok bazı kötü niyetli kişilerin çıkarlarına hizmet ettiği ortadadır. Bunun sonucunda Tevrat ve İncil içeriğinde olmaması gereken birçok konuları da barındırmıştır. Tevrat'ta Hazreti Davud'un kendine hizmet eden en yakın adamının karısını ayartıp sonra onu ölüme gönderen biri olduğu imajını vermeye çalışmışlardır. Tevrat 2 Samuel 11 bab. Ve vaki oldu ki yıl dönümünde kralların sefere çıktığı mevsimde Davud Yoab'ı ve onunla beraber kendi kullarını ve bütün İsrail'i gönderdi. Ve Ammon oğullarını helak ettiler ve Rabba'yı kuşattılar. Fakat Davud Yeruşalim'de kaldı. Ve akşamleyin vaki oldu ki Davud yatağından kalktı ve kral evinin damı üzerinde geziniyordu ve yıkanmakta olan bir kadını damdan gördü. Ve kadının bakılışı çok güzeldi. Ve Davud gönderip kadın hakkında soruşturdu. Ve biri dedi, bu kadın Hitti Uriya'nın karısı Eliyam'ın kızı Batşaba değil mi? Ve Davud ulaklar gönderip onu getirtti ve kadın onun yanına geldi. Ve murdarlığından tathir edilmiş olduğundan Davud onunla yattı. Ve kadın evine döndü ve kadın gebe kaldı ve gönderip Davud'a bildirdi. Ve ben gebe kaldım dedi. Ve Davud Yoab'ı gönderip dedi, Hitti Uriya'yı bana gönder. Ve Yoab Uriya'yı Davud'a gönderdi. ve Uriye yanına gelince Davud, Yoab nasıldır ve kavm nasıldır ve cenk ne haldedir diye sordu. Ve Davud Uriye'ye dedi, evine in ve ayaklarını yıka. Ve Uriye kral evinden çıktı ve arkasından kralın hediyesi çıktı. Ve Uriye kral evinin kapısında efendisinin bütün kullarıyla beraber yattı ve evine inmedi. Ve Davud'a Uriye evine inmedi diye bildirdiler. Ve Davud Uriye'ye dedi, sen yoldan gelmedin mi, niçin evine inmedin? Ve Uriye Davud'a dedi, ahit sandığı ve İsrail'le Yahuda haymelerde oturuyorlar. Ve efendim Yaob'la efendimin kulları kırlarda konmuşlarken, yemek ve içmek ve karımla yatmak için ben evime mi ineyim? Senin hayatın hakkı için ve canının hayatı hakkı için ben bu şeyi yapmam. Ve Davud Uriye'ye dedi, bugün de burada kal da yarın seni göndereyim. Ve Uriye o gün ve ertesi gün Yeruşalim'de kaldı. Ve Davud onu çağırdı ve onun önünde yiyip içti ve onu sarhoş etti. Ve akşamleyin efendisinin kullarıyla beraber yatağında yatmak üzere çıktı ve evine inmedi. Ve sabahleyin vaki oldu ki Davud Yaob'a mektup yazdı ve Uriye'nin eliyle gönderdi. Ve mektupta Uriye'yi şiddetli cenkte ön diziye koyun ve onun yanından çekilin ki vurulsun da ölsün diye yazdı. Ve Uriye'nin karısı, kocası Uriye'nin öldüğünü işitti ve kocası için dövündü. Ve yası geçince Davud gönderip onu evine aldı ve onun karısı oldu. Böylece Davud peygamber kendisi ve milleti için çarpışan en yakın adamının karısıyla yatıp onu hamile bırakıyor, sonra adamı karısıyla yatmaya gönderiyor ki çocuk adamın üzerine kalsın. Uriye karısının yanına gitmeyince bu kere onu öldürtüp eşine konuyor. Bu olay da Tevrat'ta geçiyor. Böyle bir olayın olması mümkün mü? Tabii ki hayır. Ama din adamları kendi çıkarları için her türlü masalı uydurdukları gibi böyle birçok senaryolar yazmışlardır. Örneğin Lut peygamberin sarhoş olup kızlarını hamile bırakması, Davud peygamberin oğlunun kız kardeşine tecavüz etmesi, Nuh peygambere oğlunun tecavüz etmesi, Allah'ın içki masasında Davud peygamberi oynatması ve daha neler Tevrat ve bölümlerinde yer almaktadır. Senaryoların ve uydurma masalların en haincesini yazan da Fethullah'ın üstadı Molla Said'dir. Fethullah ise ona övgüler düzen, onun çırağı ve tilmizidir. İnsanlara sürekli olarak sevgi dini olarak lanse edilen Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e baktığımızda da bunun tam tersini görürüz. Luka İncil'i 19. bab 26-27. ayetler. O da size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak demiş. Üzerlerine kral olmamı istemeyen bu düşmanlarıma gelince onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin. Matta 10:34-35. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Ben barış değil kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben oğulla babasının, kızla annenin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Shakespeare'dan Teymiye'ye. Kendi anlatımıyla gençliğinde bunları okuyan Fethullah Gülen, askerliğinde de Voltaire'i, Rousseau'yu, Emily'i inceliyordu. Fethullah Gülen daha sonra İbnül Kayyimul Cevziye ve İbni Teymiye'yi yere göğe sığdıramıyordu. Gülen'in öve öve bitiremediği Vehhabiliğin fikir babası Teymiye şu görüşleriyle biliniyordu. Türkler ve Frankler ile savaş yapılmadan kıyamet kopmayacaktır. Medrese eğitimli Fethullah. Fethullah Gülen Cumhuriyet okullarında okumayarak tercihini medrese ve tekkelerden yana kullandığını açıklıyordu. Ancak bu eğitiminin de eksik, yanlış ve Cumhuriyet aleyhine olduğunu her olayda ortaya dökülüyordu. Fethullah Gülen Molla Cami okuduğunu övünçle anlatıyor ancak Molla Camii hakkında bilgi vermiyordu. Said-i Kürdi'nin amcasının oğlu tarafından kaleme alınan Bediüzzaman'ın Hayatı adlı kitapta Molla Camii hakkında kısaca şu bilgiler yer alıyordu. Molla Cami, Kafiye adlı nahiv, sintak, söz dizimi, kitabına yapılan şerh. Bu şerh Molla Cami tarafından yapıldığı için Molla Cami adıyla anılmıştır. Cami 1414-1492 İran'ın Kürt asıllı şair ve bilginlerindendir. Herat yakınlarında Harcit kasabasına doğmuş, Herat'ta vefat etmiştir. Gülen Edirne'ye gidene kadar Buhari'yi okumadığını söylüyor. Oysa Buhari hadis ilminin babası sayılır ki Buhari'yi okumayanı değil hoca talebe olarak bile kabul etmezler. Bu konuda yine Fethullah'ı izleyelim. Ben de Kastallani vardı. Döndüğümde hocama söyledim. Bana sen kim, Buhari okumak kim dedi. Tabii hocanın kendisi de Buhari okumamıştı. Fakat fıkıhta üstad diye bilinirdi. Herkes fetvayı ondan alırdı. Fethullah Gülen derin dini bilgisini de, kapısının kıtmiri yani değerli bir iti olsaydım dediği Peygamber Efendimiz ve kızı Fatma ile ilgili bir olayı Sonsuz Nur adlı kitabında da sergiliyordu. Sonsuz Nur adlı kitabının birinci cildinin 250. sayfasında olayın Hazreti Fatma'nın kolundaki bilezik nedeniyle geliştiğini anlatırken, aynı kitabın ikinci cildinin 31. sayfasında boynundaki gerdanlık yüzünden meydana geldiğini belirtiyordu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Fethullah Gülen küçük dünyasında adeta kendisini evliyalar üstü gösteriyor, arkadaşlarının yattığı yöne, kitaplarının bulunduğu istikamete, kıbleye karşı ve babasının kilometrelerce ötede bulunduğu tarafa ayaklarını uzatamayarak günlerce yatıp uyuyamayan, giydiği çoraplardan kullandığı mendillere kadar birçok eşyaları daha küçüklüğünden beri çok büyük alim olacağı düşünülerek aile efradı ve diğerlerince kapışılıp saklanan, kısaca bir karıncayı bile incitmek şöyle dursun, değil bir karınca bir pireye bile haksızlık yapmadığı, aylarca yıllarca defalarca lanse edilen Fethullah Gülen, nüfustaki yaşını büyüterek devlet memuru oluyordu. Böylece haksız yere bir başkasının yerine göreve başladığı yetmiyormuş gibi, 3 sene öncesinden de hakkı olmayan maaşı cebe indirmeye başlıyordu. Gülen askerde de torpiller arasında yer alıyordu. Bunun nedenini ise açıklarken sanki askere gelenler hep değersiz insanlarmış havasını vererek kendisinin ayrıcalıklı, kıymetli şahsiyetlerden olduğunu vurguluyordu. Askerlik döneminde çok hüşyar bir komutanım vardı. İskenderun'da karşılaştım. Allah'ın bir lütfu oldu benim için. Birliğin komutanı, makamı cennet olsun, bir mürekkep insandı benim için. Şoförüne diyor ki, ''Askeriyeye kıymetli insanlar gelebilir. Sen bunları görürsen bana söyle, ben himaye edeyim.'' Kıymetli Fethullah asker ocağındaki torpilli günlerinde böyle anlatıyordu. Fethullah felekten de torpilliymiş. Bunu da küçük dünyasından öğreniyoruz. Bu arada Alvar'a gidip geliyordum. Hatta bir defasında Alvar imamını ziyarete gitmiştim. Yanında eşraf ve zenginlerden 8-10 kişi vardı.'' Onlara ben şimdi talebeme sorular soracağım, eğer hepsini bilirse 10'ar lira vereceksiniz dedi. Sonra da Molla Cami'den hep bildiğim yerleri sordu. Bu Alvar imamının bir kerametiydi. Sonra da oradakiler bana 10'ar lira verdiler. Tabii ki o sıralar bu büyük bir para. Bir reşet altınının 20 lira olduğu devreler. Alvar imamı bana kaç liram olduğunu sordu. Ben miktarı söyleyince o kendine mahsus tebessümüyle ''O para çok, ben o parayı Osman Efendi'ye vereyim de medreseye yiyecek alsın.'' dedi. Bana hiç para kaldı mı, kalmadı mı bilmiyorum. Saf insanların hoca ve talebe tarafından söğüşlemesinin de keramet sayıldığını böylece öğrenmiş olduk. Gülen 2'de bir ABD'ye niye gidiyor? Milli görüşün yiğitleri kaçışlarıyla belli oluyordu. Öyle ya, ne diyordu? Milli görüş Arslan-ı Şevki. Gençler, bu düzen sizi ayaklarınızdan taksilere bağlayıp her iki tarafa çekse de parçalanın, yine de davanızdan vazgeçmeyin. İyi Halil Çelik ise herkese Hodri Meydan diyerek meydan okuyor. Hasan Hüseyin Ceylan gibi Refah Partisi'nin hatiplerince mecliste şimdiye kadar duyulmayan yiğit bir ses, genelkurmaydan esen rüzgarlarla hasta olmayan milletvekilleriydiler. Ancak ilk soruşturmalar başlar başlamaz soluğu yurt dışında aldılar. Şimdi de Fethullah Gülen'in bu konudaki görüşlerine bakalım. Yerinde durup mevziini koruma, düşmanı alt etme ve hedefe varmanın en birinci vesilesidir. Cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar. Her cephe firarisi evvela kendi vicdanında, sonra tarih ve gelecek nesiller karşısında kendini mahkum etmiş, dolayısıyla da maksadının aksiyle tokat yemiş sayılır. her yüce davada yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiğitlik nişanesidir. Esintilere göre yüzüp gezen nefsin azat kabul etmez kulları bunu anlamasalar, anlamak istemeseler bile, insan olan insan bir kere hakikati anlayıp idrak ettikten sonra menfaatler onun ayağına zincir vuramaz. Korku yolunu kesip onu engelleyemez. Şehvet onun önünü alamaz. O havada uçar gibi aşar gider bunların hepsini. Hizmet insanı gönül verdiği dava uğrunda, kandan irinden deryaları geçip gitmeye azimli ve kararlı, varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine verecek kadar olgun ve yüce yaratıcılığa karşı edepli ve saygılı. Müesseseleri yıkılıp planları bozuldu, birliği dağılıp kuvvetleri tarumar olduğunda fevkalade inançlı ve ümitli, yeniden kanatlanıp zirvelerde pervaz ettiği zamanda mütevazi ve müsamahalı. Bu yolun sarp ve yokuş olduğunu baştan kabul edecek kadar rasyonel ve basiretli. Önünü kesen cehennemden çukurlar dahi olsa geçilebileceğine inanmış ve himmetli. Uğruna baş koyduğu davanın kara sevdalısı olarak canı cananı feda edecek kadar vefalı ve geçtiği bu şeylerin bütününü bir daha hatırına getirmeyecek kadar da gönülleri ve hasbiyi olmalıdır. Fethullah Gülen adamlarına bu nasihatları verirken kendisi her başı sıkıştığında bir tarafa sağlık nedenleriyle gidiyordu. Adı MGK'ya sunulan raporda yer alınca soluğu Amerika'da alıyor, aylarca geri gelemiyordu. Hakkında Ankara DGM savcılığının soruşturma açtığını öğrenir öğrenmez yine Amerika yollarına düşüyordu.